Anafor Erhan Bener.
Ayrım 45.
İyi de şu anda herifler ellerinde olduğumuzu biliyorlar. Biz sonra gerektiği gibi hesaplaşırız onlarla. Ama şimdi işimiz acele. Top için İngiltere'den yüklenen parçaların bedelini hemen ödemeliyiz. Hükümettekiler mızıkçılık edebilirler. Malları 2-3 gün içinde yollamamız gerekiyor. Anlıyor musun? Bu mümkün değil. Mümkün olacak. Yoksa velakin hepimizin kelle gidecek. Şaka yapmıyorum. Sen istersen becerirsin. Kaçmak namümkün. Anladın mı? Hiç umut yok. Ona göre. Telefon kapandı. Galip, almaç elinde, bir süre gözleri pencereden görünen boğaz manzarasına takıldı, düşündü. Sonra telefonun tuşlarına basmaya başladı. Telefonun zili iki kere çaldıktan sonra İclal'in billur gibi pırıl pırıl sesi duyuldu. Yapış Holding, buyurun. İsteklerini mutlaka karşısındakine kabul ettirmek isteyen bir ses tonuyla, ''Hoş gelmişsin'' dedi Galip. ''Seninle çok acele konuşmam gerek. Bugün, hemen şimdi.'' ''Mümkün değil'' dedi İclal. ''Buradan ayrılamam.'' ''Ayrılacaksın. Yoksa her şey berbat olur. Geçen sefer buluştuğumuz pastanede, aynı yerde bir saat sonra.'' Telefonu kapattı. İclal'in şu anda nasıl bir panik yaşadığını gözlerinin önüne getirebiliyordu. Hafifçe gülümsedi. ''Kolay değildi büyük oynamak. Ya kuzgun leşe ya devlet başa.'' diye mırıldandı. Fotoğraflarla video kasetini koyduğu zarfı el çantasına yerleştirdi. Saatine baktı. Buradan pastaneye 5 dakikada gidilebilirdi. Eline Playboy'un son sayısını alarak İsfahan halısı kaplı geniş sedire sırt üstü uzandı. Derginin sayfalarını çevirmeye başladı. Her çıplak fotoğrafa baktığında yüzünde şeytanca bir gülümseme beliriyordu. Ah Cahit Bey ah! Bu fotoğraflar daha önce elime geçmiş olacaktı ki, o zaman neler yapabileceğimi görecektiniz. Dolambaçlı yollara sapmama hiç gerek kalmazdı o zaman. Seninle ben ne işler çevirebilirdik. Ama olsun, şu işler biraz becerikli çıkarsa daha bile iyi olur. Hoş, o da olmazsa biz de Nükhet Hanım'ı deneriz. Elimizde yüksek yeteneklerini kanıtlayan böyle şahane belgeler varken, sahi, onu tırtıklamayı niye düşünmüyoruz ki? Bir kahkaha attı. İclal yerine santraldaki kızlardan birini bırakarak alel acele çıktı şirketten. Telaştan makyajını doğru dürüst yenileyememişti ama Frankfurt'tan kaşta göz arasında aldığı son model kolsüz bluzu ve süper mini eteğiyle yine herkesin dikkatini çekiyordu. Galip bu kez pastanenin içinde dipteki masalardan birinde bekliyordu onu. Fazla bir şey konuşmadan çantasından çıkarttığı zarfı uzattı İclal'e. Kasetteki canlıları var ama bunlar da yeterli fikir verebilir sana, artistlerimizin sanat yetenekleri hakkında, dedi. İclal fotoğrafları incelerken renkten renge giriyordu. Nasıl, dedi Galip, büyük hanım bu fotoğraflara bayılacaktır eminim. Hele Nükhet'in Cahit'in üstündeyken çekilmiş bir fotoğrafı vardı ki İclal kusacakmış gibi oldu. Artık Nükhet ablanın önünü kesemeyeceğinden emin olabilirsin kızım. Galip ağabeyin iyi iş becermiş, değil mi? Kendini zorlayarak, nasıl başarabildiniz bu fotoğrafları çekmeyi, dedi. Bu konuda uzman adamlarım var ama o küçük orospu yardım etmeseydi biraz zor olurdu tabii.
Ne yapacaksınız şimdi bu fotoğrafları? Dedim ya, büyük hanım bayılacak bunları görünce diye. Şaka yapmayın, bu çok ciddi bir iş. Galip kaşlarını çattı. Fotoğrafları tekrar zarfa koyup, zarfı da çantasına yerleştirirken, ''Bunu bana mı söylüyorsun?'' dedi. Bu fotoğrafların uğruna gencecik bir kız öte dünyayı boyladı. İclal'in suratı bembeyaz kesildi. ''Ne demek istiyorsun?'' dedi. ''Yani şimdi Ayşem...'' Aslında ben şiddetten hoşlanmam bilirsin. Ama kız çok hırslıydı. Arkadaşlar ona Amman'da bir büyük otelde iş ayarlamışlardı. Haspam ben Cahit'in çocuğunu doğuracağım diye tutturmuş. Anlaşılan başka çare bulamadılar. Arkamızda kolayca konuşacak bir tanık bırakamazdık, değil mi? Oyun senin sandığından çok büyük. Kaldı ki sana kıyak çekmiş oldum böylece. Nüket ablanı saf dışı bırakmak için bu kadar zahmetlere katlanmışken, beş para etmez bir kule dibi fahişesinin kucağındaki veledi zina ile karşına çıkıp hak iddia etmesini istemezdin herhalde. Rengi sapsarı kesilen İclal güçlükle konuşarak, ''Ben böyle bir şey yapmanı istememiştim.'' dedi. ''Şimdi ben ne yapacağım? Allah'ım.'' Sen şimdi sakin olacaksın ve dediklerimi yapacaksın. Bu saatten sonra geriye dönemezsin. Ne yapmamı istiyorsun bu defa? Galip kaçamak bir göz attı çevresine. Masanın üzerine eğilerek alçak bir sesle, acele iki tır göndermemiz gerek Almanya'ya, dedi. En geç iki gün içinde. İclal bu kez daha büyük bir korkuyla baktı Galip'e. Çıldırdın mı sen, dedi. Bizim şirketi tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Bu istediğin olanaksız. Benim hiçbir yetkim yok bu konuda. Sen istersen bir yolunu bulursun. Bu konuda ancak Cahit Bey emir verebilir. Söyle ona, aklını kullan, etkini kullan, dişiliğini kullan. Ne bileyim, ben mi öğreteceğim sana bunları? Ne yap yap, adamın emir vermesini sağla. İclal deli gibi başını sallıyordu. Olamaz, böyle bir şey isteyemem ondan. Mutlaka şüphelenir. Zaten Almanya'da şüphelenmişti. Kandırıncaya kadar akla karayı seçtim. Yine gayret et. Aksi halde titredi. Beni tehdit mi ediyorsun? Ben engel tanımam sevgilim. İkimiz de bu işin içindeyiz. Bundan önce senden istediğim bilgileri telefonun teybine yazdırtmıştın, unuttun mu? O kaseti saklıyorum. Kendini ele vermeden o kaseti kullanamazsın. Benim kod adımı kullanmışsın, unuttun mu? Hem sade bu da değil, şu video kasetteki filmlerin bir benzerinde de baş oyuncu sensin. Hem onları ben kendim ayarladığım için benim yüzüm hiç görünmüyor ama popondaki ben kabak gibi ortada. Öyle bir kahkaha attı ki pastanelikler dönüp baktılar. Anlaştık mı? Dedi Galip. Gücü olsa onu orada elleriyle boğup öldürebilirdi İclal ama boynunu eğmekten başka çaresi yoktu. Dudakların arasından ahlaksız adam Allah cezanı versin demekle yetindi. En geç yarın akşam saat 5'e kadar kamyonların yola çıkması için emir verilmiş olmalı, dedi Galip. Bu fotoğrafları da ondan sonra ulaştıracağım büyük hanıma. Gerisi senin maharetine kalmış. İclal öfkesinden titreyerek büyük bir umutsuzluk içinde pastaneden çıktı. Son anda cayacağını bilmese bir taksiye biner, Boğaz Köprüsü'nün ortasında taksiden iner, kendisini köprüden aşağı atardı. Çünkü bundan daha kolay bir ölüm şekli gelmiyordu aklına. Ama bunu yapamazdı, yaşamayı seviyordu. Bu Galip korkunç bir adamdı ama kendisinden istediğini yapabilirse, belki o da gerçekten İclal'in istediğini elde etmesine yardımcı olabilirdi. Ondan o zaman alırdı öcünü. Şimdilik uysal görünmeli ve aklını kullanmalıydı. Yapabileceği bir tek şey vardı İclal'in ve bunu denemekten başka çaresi yoktu. Çok dikkatli davranması, Cahit'i kuşkuya düşürebilecek en küçük bir yanlışlık yapmaması gerekiyordu. Çok doğal bir biçimde yaklaşmalıydı ona. Acele ediyor görünmemeliydi. Her şeyden önce de şu yarım saatlik yokluğunu tutarlı bir biçimde açıklayacak bir yol bulmalıydı. Operaya kadar hızlı hızlı yürüdü. Köşedeki telefon kulübesinden evi aradı. ''Hiçbir şey sorma baba.'' dedi. ''Sen hafif bir sıkıntı geçirdin. Aysun da telaşa düşüp beni aradı. Ben de hemen bir taksiye atlayıp sana geldim. Sen de kızıp beni geri gönderdin. Tamam mı?'' ''Bir şey sorma.'' dedim. ''Meraklanacak bir şey yok. Sonra anlatırım. Biraz sonra belki seni yine ararım. Sakın ağzından yanlış bir şey kaçırma.'' Telefonu kapattı. Adamcağızı kaygılandırdığını biliyordu ama tek umudu şimdi Ragıp Bey'in rolünü iyi oynamasındaydı. Operanın köşesindeki duraktan bir taksiye atladı. Yerine bıraktığı kız telaş içindeydi. ''Cahit Bey haldır haldır sizi arıyor İclal Hanım. Ne dedin sen ona? Tembih ettiğiniz gibi önemli bir işi çıkmış, nereye gittiğini söylemedi.'' dedim. ''İyi, Evden aratmadı ya beni. Hayır efendim. Peki, sen şimdi işinin başına git. Ben haber verinceye kadar da buraya telefon bağlamayın. Ne kadar önemli olursa olsun. Bakan falan bile arasa, Cahit Bey dışarıda diyeceksiniz. Baş üstüne efendim. Kız çıkar çıkmaz iki direkt hattı da otomatiğe bağladı. Kapının önünde bekleyen odacıyı çağırarak kim gelirse gelsin, hatta babası bile olsa içeriye bırakmamasını, Cahit Bey'in kesin olarak rahatsız edilmek istemediğini, kendisine önemli bir yazı dikte ettireceğini söyledi. Lavaboda acele makyajını gözden geçirdi. Yüzüne hüzünlü bir ifade vererek Cahit'in yanına girdi. Cahit, Bülent Bey'in o Almanya'da iken hazırlamış olduğu sorunlu konularla ilgili raporunu okumaktaydı. İclal'in içeri girdiğini görünce başını şöylece bir kaldırdı. Neredeydin? Dedi. Merak ettim. Sonra İclal'in yüzündeki gerginliği fark ederek, hayrola? Dedi. Bir şey mi var? Hasta mısın yoksa? İclal'in gözleri dolu doluydu. Babam, dedi. Yine sıkıntı geçirmiş. Aynur telefon edince deli gibi fırladım. Cahit doğruldu. Ne durumda şimdi? İclal umutsuzca başını salladı. Babam çocuk gibi, geçti. Hafif bir sıkıntıydı zaten diye beni geri yolladı. Doktora git bari dedim, aldırış etmedi. Hay Allah, dedi Cahit. Ne yapabiliriz? Senin sözünü dinler, dedi İclal. Sen bir telefon etsen, gidip bir check-up yaptırsın. Tabii, dedi Cahit. Arayı ver. İclal yerine dönmeden hemen oradan aradı babasını. Baba, bak Cahit Bey konuşacak seninle, dedi. O da bir check-up yaptırman için ısrar ediyor. Sonra telefonu Cahit'e uzattı. Ragıp abi, sen bize daha çok gereklisin, dedi Cahit. Gerçi İclal hafif bir sıkıntıymış diyor ama ben senden rica ediyorum. Hemen bugün git, bir check-up yaptır. Ben şoför göndereyim istersen. Tabii en iyisi Kalp Vakfı'nın kliniği. Telefon edeyim mi Doktor Hakan'a? Biliyorum, tabii senin de ahbabın. Peki, atlatmak yok ama. Bilmukabele. Telefonu kapattı. Bugün gidecek, dedi, merak etme. Sesi de pek fena değildi. İclal büyük bir sevinç ve sevgi gösterisiyle atıldı Cahit'in üzerine. Sen bir tanesin, sen benim biricik sevgilimsin. Sen olmasan ne yapardım ben, diyerek öpücük yağmuruna tuttu. Cahit önce, yok canım abartma, Ragıp abi bizim hepimizin büyüğü, bundan doğal ne var, diyerek İclal'in minnet gösterilerini kısa kesmeye çalıştı ama İclal ağlamakla gülmek arası isterik hıçkırık ve titremelerle Cahit'i kolların arasında öylesine sıkıştırmıştı ki farkında olmadan o da İclal'in öpüşlerine karşılık vermeye başladı. İclal çıldırmış gibiydi. Telaşlı bir heyecanla adeta konuşmasını önlemek istercesine dilini dişleyerek dudaklarını soğurarak öpüyor, bir yandan ceketini çıkarması için zorluyor, bir yandan bluzunun düğmelerini çözerek fırlayan göğüslerini Cahit'in göğsüne sürtüyordu. Cahit'in de soluğu sıklaşmaya, İclal'in tutkulu coşkusuna o da aynı şekilde karşılık vermeye başlamıştı. Telaşlı bir acelecilikle elini eteğinin altına sokmaya çalışıyordu ki İclal onu elinden çekerek bitişikteki toplantı odasına doğru sürükledi. Orada aylar önce Nüket'le ikisini kapı aralığından gözetlediği sırada tanığı olduğu pozisyonda yumuşak halının üstünde Cahit'in önünde diz çöktü. Ne kadar sürdü bu vahşi sevişme, kaç kez birlikte oldular? Hesabını yapacak durumda değildi Cahit. Sadece bir ara artık tükenmiş olduğunu, her tarafının biber sürülmüş gibi yandığını hissederek kendisini sırt üstü bıraktı halının üstüne. İclal de ondan pek farklı değildi ama o hala aşk oyununu sürdürmeye çalışıyor, Cahit'in göğsünü, karnını, koltuk hatlarını okşuyor, dudaklarını yüzünde, dudaklarında gezdiriyordu. Sonunda onu kırmamak için son derece yumuşak bir sesle ''Ben tükendim artık İclal'' dedi. ''Kımıldayacak halim yok.'' İclal ellerini Cahit'in üstünden çekerek başını göğsüne yasladı. seni ne kadar sevdiğimi bir bilsen, bir anlasan diye mırıldandı. Cahit, yorgunluktan yattığı yerde kendinden geçmek üzereydi. İclal birden doğruldu, saatine baktı, elini alnına vurdu. Hay Allah, nasıl unuttum? Babam aramadan az önce taşımacılıktan telefon ettiler. Almanya'ya gidecek iki tır yüklenmiş, hareket etmek için talimat bekliyorlarmış. Cahit eliyle boş ver diye bir işaret yaptı. Oysa o sırada İclal ayağa fırlamıştı bile. Öyle şey olur mu? Ben sana ileteceğime söz verdim. Unutma, ben senin hala sekreterinim. Arasam şuradan konuşabilir misin? O kamyonlar Danimarka için yüklenmemiş miydi? Dedi Cahit. Satış müdürü yeni bir teklif aldıklarını söyledi. Almanlar 2 puan arttırmışlar fiyatı. Sen en iyisi Bülent'i bağla bana. İclal telefonun başına geçmişti bile. Cahit Bey sizinle görüşmek istiyor Bülent Bey diyerek almacı Cahit'e uzattı. Cahit yattığı yerden konuştu Bülent Bey'le. Görünüm o kadar tuhaftı ki İclal gülmemek için dudaklarını sıktı.
Ayrım sonu.